Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, çok değerli kulak ve gönül misafirlerimiz, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, hepinizi sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum efendim. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Arayışları programında aile içerisindeki hızla kaybetmekte olduğumuz huzuru aramaya, bulmaya devam edeceğiz inşallah. İki haftadır, yani 2020'nin 35. programındasınız. 33. 34. programlarda. Aziz dostlarım, size aile bilançomuzu nasıl hazırlayabileceğimizi anlatmıştım. Elhamdülillah, bunun da Hicri 1442 yıl dönümümüze denk gelmesinden çok çok mutlu olduğumu ifade etmiştim sizlere. Bir tevafuken yeni bir başlangıç, yeni bir hicret, kötülükten iyiliğe, çirkinlikten güzelliğe, günahtan sevaba diye konuşmuştuk. Çok güzel bir tevafuk oldu. Bilanço lakabinde de aile üyelerinin birbirini nasıl tanıyabileceğini, ailece nasıl tanış olabileceğimizi, birbirimizi tanımaya birlikte nasıl yardım edebileceğimizi, tek başına insanın kendini tanıması da çok önemli. Gelecek hafta nitelikli insana da değineceğim inşallah ama birlikte tanıma ve tanışmayı nasıl yapabileceğimizi bu hafta sizlere anlatacağım 2020'nin 35. programında. Can dostlarım, bize ulaşmak isterseniz lütfen ailedehuzur@erkamradio.com e-mail adresinden ya da @munirarikan ve @erkamradio tweet adreslerinden ulaşabileceğinizi her programda söylediğim gibi çok önemsediğim için hatırlatmak istiyorum. Sesinizi, sözünüzü, tavsiyelerinizi, önerilerinizi, isteklerinizi, beğenilerinizi, şikayetlerinizi duymak her zaman bizim için bir onurdur. Bir iyileşme ve iyileştirme, bir ıslah faaliyetidir, bir ihya faaliyetidir. O açıdan sizi duymak, anlamak isteriz. Aziz dostlarım, hatırlayacaksınız aile bilançosunda İBOZ FM'i akrostişinde kısalttığım İBOZ, yani İstanbul, Bursa, Ordu, Zonguldak ve FM'i de Edirne, Fransa, Edirne, Manisa, İstanbul akrostişindeki baş harflerdeki inanç, bilgi, organizasyon, zaman, eleman, finansman, ekipman, mekan ve ibadet diye açıklamıştık. Bu İBOZ FM'i akrostişinde kısalttığımız şekliyle ailedeki 9 temel değere göre bilançomuzu nasıl yapabileceğimizi sizlerle paylaşmıştık. Aileyle ilgili ne zaman bir program yapsak, aileyle ilgili ne zaman bir derdimize dokunsak, ilk akla gelen şey aile değerlerinin hızla yıprandığı, ailede aynı mekanda aramızda büyük uçurumların olduğu, aynı odada aramızda büyük mesafelerin olduğu. Dolayısıyla hani ilk 3-4-5 yaşa kadar kucağımızda kolumuzda büyüyen çocuklarımızın hızla bizden uzaklaştığı şeklinde oluyor. Dışarısı da çok cazip. Arkadaşlar, çevre, sosyal medya, okul, işte diğer koşuşturmaca faaliyetler derken bir bakıyorsunuz ki çocuklarla tanış olmadan hayat bitmiş. Ya da çocukları evden, yuvadan uçup gitmiş. Aynı şey evden yuvadan uçup gitmeyen eşimiz için de geçerli. Bir bakıyorsunuz çeyrek asır geçmiş aynı yastıkta. Ama eşinizin birçok özelliğini tanıyamaz hale gelmişsiniz. İlk evlendiğiniz, o ilk göz göze geldiğinizde gözlerinden alemlere aktığınız eş değil karşınızdaki. Gözünün feri sönmüş, sesinin enerjisi gitmiş, bakışları donuklaşmış, silikleşmiş, davranışları böyle robotik ve ruhsuz bir hal almış, muhabbet azalmış, sevgi gitmiş, umut bitmiş, aile olmanın da bir anlamı kalmıyor bu durumdaki bir ailede. Bu açıdan sadece hani evlenip gitmekle değil, bizimle evlenen eşlerimiz için bile, bütün samimiyetimle söylüyorum, arada bir de zaten programlarda mutlaka bunu size tavsiye ederim. Tanışın, eşlerinizle tanışın, çocuklarınızla tanışın aziz dinleyenlerim diye. Bu açıdan sizden istirhamım, Amerika'da mesela bir araştırma yapılmış, babaların çocuklarla iletişiminin günlük 7 saniye olduğunu, "Hi Dad, how are you? See you later. Bye." Bu kadar. 7 saniye. Ki bunu 3-5 saniyede de diyebiliyoruz bu kadar lafı. Korkunç bir durum. Elhamdülillah İsmail torunumuz oldu. Size bahsetmiştim. Duanızı almak adına ve sizin de evlatlarınıza, torunlarınıza duaya vesile olması adına bütün dinleyenlerimden cuma hürmetine birbirimizin eşine, çocuklarına, torunlarına, bütün isim akrabalarına sağlık, sıhhat, afiyet, hayırlı uzun ömür ve hayırlı faaliyet duasını, temennisini, dünya ve ahiretimizin mamur olmasının temennisini günahsız ağızlarımızdan, dudaklarımızdan inşallah dua niyetine dökelim. Birbirimize dua edelim. Hani oradan biliyorum, çocuklarım da öyleydi. Kucakta büyüyorlar. Sabaha kadar uyumayabiliyorlar. Ağladığında kucağınıza alıyorsunuz. İşte gazını çıkarıyorsunuz, masaj yapıyorsunuz. Özel bir şeyler anlatıyorsunuz, hikayeler anlatıyorsunuz. Güzel ilahiler söylüyorsunuz. Daha bu hani 2 aylık bir yavrudan bahsediyoruz. 2 ay, 2 yıl, ondan sonra 22 yıl, böyle belki 80, 90, 102 yıl böyle geçiyor. Sizin o muhabbetiniz ama gün geçtikçe emeğiniz arttı ve bu sebeple de muhabbete vesile olmakla gerekirken emeğinizin arttığı, kaynakları seferber ettiğiniz, muhabbetinizin arttığı, fedakarınızın arttığı yavrularda ve eşlerde maalesef muhabbet, samimiyet, ihlas, dürüstlük, sevgi o oranda paralel artmıyor, eksiliyor. Yok oluyor, yıpranıyor. Allah muhafaza. Ayrılığa, gayrılığa, felakete, kavgaya, dövüşe Allah muhafaza. Ölüme kadar gidebiliyor. Bazı kendini bilmez ailelerde olduğu gibi. Aziz dostlarım, bu açıdan kişinin tabii ki kendini bilmesi çok önemlidir ama bu programda özellikle biz aile üyelerimize birlikte olarak, birbirimiz olarak nasıl yardımcı olabiliriz? Birbirimizi tanımaya, biz olmaya, biz bir aileyiz bilincine ulaşmaya nasıl vesile olabiliriz? Birkaç pratik yöntemle sizlere önermek istiyorum. Her şeyden evvel şuna inanıyorum ki her ne kadar günümüz kayınvalideleri, kayınpederleri, elçileri, görümceleri, yani bunu nezaket sınırını aşmak istemiyorum. Çok iyi, çok kadirşinas insanlar vardır ama ben genelden bahsediyorum. Her ne kadar bu saydığım kişiler birbirine ambargolu, tavırlı, belli bir hasedin, kıskançlığın, kavganın, problemin içinde seler de kadim medeniyetimizde geleneksel aile yapımız içerisinde bu saydığım şu andaki kavga unsurları, yani kayınvalideler, kayınpederler, kayınbiraderler, baldızlar, elçiler, görümceler, gelinler, damatlar, kadim medeniyetimizde birlikte olmanın, birlikte mutlu olmanın, birlikte bir hayat sürmenin tadına varmışlardı. Dolayısıyla bir taraftan belediyelerimiz, kamu kurumlarımız, TOKİ gibi, emlak konut gibi kurumlarımızın eski geleneksel kadim medeniyete uygun aile yapısına göre bir ev tasarlaması, buna uygun bir altyapı hazırlaması, insan onuruna yakışır evlerde, tıka basa böyle kulübe gibi kutucuklar içerisinde değil de insan onuruna yakışır, eli ayağı toprağa değecek, birkaç hayvanı besleyecek. Çünkü sorumluluktur, fedakarlıktır, sevgidir, paylaşımdır, merhamettir, terbiyedir, belli bir terapidir. Dolayısıyla bu hale getirecek bir setup'ın, altyapının da kurulmasına çalışmaları gerekiyor. Bunu niye söyledim? Eski ya da eskimeyen geleneksel kadim medeniyetimizde ailenin üyeleri hep birlikte yaşadığı için birbirinin gönüllü psikoloğu, pedagoğu, psikiyatrisi olabiliyordu, doktoru olabiliyordu. Aile içerisinde zaten problemler o kadar çok ayyuka çıkmadan azalmış oluyordu. Şöyle düşünün, yeni bir bebeğiniz oluyor ve siz kayınvalidenizle, kayınpederinizle, elçinizle, görümcenizle, kim varsa artık evde, ama tabii şimdiki kutucuk evlerden bahsetmiyorum. Kadim medeniyetin güzel evlerinden bahsediyorum. Haremli, selamlı olan, herkesin kendi odasına çekildiğinde ayrı bir evmiş gibi yaşayabildiği, bahçesi olan, girişte böyle geniş bir holünde ferahladığınız, salonunda teneffüs edip nefeslendiğiniz böyle bir evden bahsediyorum. Dolayısıyla o evde yeni bir bebek olduğunda gelin hanımefendiye düşen şey sadece ve sadece onu emzirmek olabilir. Onun dışında işte görümcesi bebeğin altını temizler, bebeğin halası olarak. Orada zaten bir aile dadısı vardır. Ailenin böyle çok eski bir büyük annesi, büyük babası çocuğun terbiyesiyle ilgilenir, ona destek olur. İşte ailenin parasal şeyleri bölüşüm olduğu için külfet olmaz. Ekstradan böyle bir İstanbul şartlarında, Türkiye şartlarında kira çok büyük bir gelir gider kalemi. Böyle bir gideri olmaz. Yani geceliğin çocuk uyandığında, bebek uyandığında paylaşım, ortaklaşa böyle sırayla bakım olur falan. Yani biz evli çiftleri çekirdek aile dediğimiz atomik yapıya bölüp de bombayı patlattığımızda, onları karı koca ve çocuk olarak bir eve hapsettiğimizde problem artmış oluyor. Aynen böyle aile üyelerinin ferahlamasıyla alakalı, hani gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyor Yunus Emre. Aile üyelerinin biraz daha birbirini tanıdığı, biraz daha böyle birbirini anlamaya çalıştığı durumlarda empati geliştirmesi daha kolay olduğu için bu programımda inşallah size bunu yapmanızın kolay, pratik, hızlı yollarını anlatmaya çalışacağım. Aziz dostlarım, can dostlarım, canımın içi dostlarım, Erkam Radyo'dasınız. Münir Arıkan'la ailede huzur arayışlarında kaybetmekte, hızla kaybetmekte olduğumuz aile huzurumuzu aramaya vesile kılarak bazı olayları devam ediyoruz. Bugünkü vesilemiz de inşallah aile üyeleri birbirini daha fazla tanırsa, birbiri hakkında daha fazla hüsnüzan, daha fazla empati, daha fazla kadirşinazlık, daha fazla fedakarlık geliştirebilecektir diye düşünerek tanışmayı huzura bir vesile olarak arz etmeye çalışacağım. Efendim, Mevlana Hazretleri öyle buyuruyor: her arayan bulamaz ama bulanlar hep arayanlardandır. Fransızların da bir atasözü var. Uzun zaman diyor, bıkmadan ararsan bir gün aramadan buluverirsin. Allah bizi hep bir yanışta, arayışta, uğraşta, gayrette kılsın efendim. Amin. Aziz dostlarım, öncelikli olarak bu tavsiyemi eşinizle baş başa, çocukların böyle sizi rahatsız etmediği, baş başa kalacağınız sakin, sessiz bir ortamda eşinizle yapmanızı tavsiye ederim. İlk önerim, tanış olma kısmındaki birinci faaliyeti eşinizle yapmanız. Daha sonrasında aynısını eşinizin huzurunda, onun da olduğu bir ortamda çocuklarınızla da yapabilirsiniz. Ama birinci versiyonu eşinizle sessiz, sakin, hani gecenin böyle sessiz, sakin, yorgun olmadığınız bir hafta sonu akşamında da olabilir. Bir masaya oturup elinize kağıt kalem alıp, şimdi size arz etmeye çalışacağım usulle birbirinizi tanımaya çalışın. Şimdi erkek olarak eşinizin tanıma unsurlarını incelediğinizi, hani benim dilimden, benim ağzımdan ifade edeyim. Siz bunu eşinize soruyorsunuz, öyle düşünün. Yani öncelikli olarak onun ismini zikredin. Diyelim Ayşe isminde, Fatma isminde, Emine isminde bir eşiniz var. Ya Ayşe'cim, sen bu isimle hoş musun? Bu isimden memnun musun, razı mısın? Bu ismin sendeki etkisi ne? Kendini nasıl görüyorsun? Hani bir ben vardır, benden içeri kısmında olduğu gibi. Ne demek? Sana Ayşe dendiğinde sende nasıl bir titreşim, rezonans, çağrışım oluyor? Ne hissediyorsun? Gibi sorabilirsiniz. Nasıl bir insansın? Diye sorabilirsiniz. Sonra anneciğinin, zaten biliyorsunuz ama sorabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Hani lütfen bu tavsiyeme sıra sıra uyun can dostlarım. Annesinin ismini sorabilirsiniz. Sizin de kaim valideniz olan, anne vekiliniz, anne naibiniz, anne ikameniz olan validesinin ismini. Hocam zaten biliyoruz. Evet, ama o ismini söyleyince annesinin bunun nasıl bir çağrışım oluşturduğunu kendisinde. Buna bir yumuşak geçiş deniyor. Hem de icebreaker diyorlar, yani buz kırıcılar, yavaş yavaş öze doğru indiğimiz. Dolayısıyla anneciğini nasıl tanıyorsun, onu nasıl bir anne olarak biliyorsun, bugüne kadar seninle ilgili yaptığı fedakarlıkları neler oldu, en çok çocukluğundan hatırında kalan anıların ne oldu, anneni gönlünde iyi bir anne yapan en önemli birkaç özellik saysan neyi sayarsın? Senin annenden modelleyerek aldığın bir annelik özelliği var mı? Seninle gurur duyuyorum bir tanem, sevgili eşim. Acaba alt alta yazarsak sendeki güzelliklerden kaçı annenden geldi, kaçı kendi eğitiminden geldi, kaçı işte ısım akrabalarından, çevrenden, karakterinde, terbiyende, ahlakında söz sahibi olan hocalarından, üstadlarından geldi gibi sorabilirsin. Sonrasında babasının ismini sorabilirsiniz. Aynen annesinde ifade ettiğim gibi, zaten biliyorsunuz o sizin de kaimu pederiniz, baba yerine geçen baba naibiniz, vekiliniz, ikameniz. Onun nasıl bir baba olduğunu, onun ismini tekrarladığında kendisinde nasıl bir duygu oluştuğunu, tam bunu yaparken de böyle bir psikolog edasıyla, eşler birbirinin psikologudur, doktorudur aynı zamanda, beden dilinden, hal hareketlerinden, gerçekten o ismi söylediğinde hoşlaşıyor mu, hoşlanıyor mu? Mutlu mu oluyor? Yoksa surat asılıyor mu? Duygu durumunda bir değişiklik mi oluyor? Seviyor mu, nefret mi ediyor? Allah nefret edenlerden eylemesin inşallah. Nefret edilecek anne babalar vermesin ya da bizi öyle evlatlar etmesin. Amin. Ama öyle aileler de var ki ölüm haberini bekleyen ya da bir ölüm haberini müjde olarak kabul eden, bir an evvel kurtulmanın peşinde olan, böyle anne böyle baba olmaz olsun deden ya da dedirten ya da böyle evlat olmaz olsun denen ya da dedirten ailelerde tanıyorum. Bu açıdan yani siz eşinize bunu sorarken her sorunun akabinde onun beden dilindeki değişikliklere de bakarak, gözlerinin içine bakarak, sesinin titreyip titremediğine bakarak, yürekten söyleyip söylemediğine bakarak sözlerindeki samimiyeti de algılarsınız. Sonrasında eşinizin doğum yerini sorun. Hocam zaten biliyoruz, evet zaten burada soracağınız soruların tamamına yakınını neredeyse biliyorsunuz ama bu bir ikili, bir koçluk yöntemi gibi. Sorduğunuz zaman yani oralı olmak nasıl bir duygu? Diyelim Adanalı, Antepli, Rizeli, İstanbullu, Kayserili, Konyalı, İzmirli, Bingöllü, Manisalı, Karslı, Edirneli, hiç önemli değil. Vatanın her toprağı kutsal, mübarek, şehit kanıyla sulanan bir cennet vatan. Ama oralı olmak, oralı olarak anılmak, o memleketten olmak, onda nasıl bir duygu oluşturuyor? Onu sorabilirsiniz. Sonrasında ilkokulla alakalı onun hayatında en fazla iz bırakan anısını, İlkokul anısını sorabilirsiniz. Öğretmenin en büyük özelliğini, en böyle gönlünü şad eden, ruhunu şad eden özelliğini, ilkokuldan, öğretmenlerden, okulun kendisinden, arkadaşlardan, eğitim hayatından aklında ne kaldığını, en fazla anı olarak ne biriktirdiğini, buradan da hani çocukluğunun nasıl geçtiğini, ilk öğretimde neler olduğunu biraz daha anlamış oluruz. Can dostlarım, bunu yaparken sakın ha bir FBI sorgulaması yapmıyorsunuz, bir savcı güvenlik GBT soruşturmasından geçmiyorsunuz, bir polis ifadesi almıyorsunuz. Samimiyeti aranızda artıracak, sevgiyi, muhabbeti artıracak bir görüşme yapıyorsunuz. Sohbet yapıyorsunuz aziz dostlarım. Hub, muhabbet yani. Ahbap olacaksınız bu sohbetin sonucunda. Dolayısıyla edanız, tavrınız, nezaketiniz, üslubunuz, sesiniz, konuşmanız böyle bir hipnotik dil kalıbıyla olmalı. Anlat bakalım ilkokuldan bir anı, ne hatırlıyorsun, ne hatırlamıyorsun. Tamam zaten sen öylesine okumuşsundur. Bunu konuşmayın, daha iyi böyle denir mi? Bir tanem, ilkokuldan bir anın var mı hatırladığın? Çocukluk anıları çok önemlidir. İnsan karakterinin şekillenmesinde, bilinçaltında sürekli böyle arka fonda susmayan bir içsel inner voice, içsel sestir. Ne kaldı senin zihninde ilkokuldan ana olarak? Duymak isterim. Bu başka bir şeydir. Aynısını orta öğretimle alakalı, aynısını okuduysa lise ve üniversite ile alakalı sorgulayabilirsiniz. Ya da okumuş okumamış önemli değil. Ailesinde belli bir yaş şeyine kadar, işte evlenene kadar ailenden öğrendiğin en önemli şey ne oldu? Akrabalarından öğrendiğin en önemli şey ne oldu? Komşularından öğrendiğin en önemli şey ne oldu gibi sorabiliriz. Can dostlarım, bunları sorduğumuzda onun cevaplaması, şunu unutmayın ki sizin samimiyetinize göre ne derler? Maharet iltifata tabi. Yani siz iltifat ettikçe, sözünü kesmedikçe, dinledikçe, dinlemeye çalıştıkça, can kulağını verdikçe can bulur. Ama ötekileştirirseniz, yargılarsanız, ha öyle mi oldu? Sen de orada çok aptallık yapmışsın, affedersiniz. Sen de orada çok aptallık yapmışsın canım, hiç öyle şey olur mu bilmem ne. Ya da bu kadarcık mı şey kaldı aklında gibi. Taciz edersek, tahkir edersek, yaralarsak sorunlar büyür. Bu çalışmanın sizi temin ederim çok terapik bir etkisi var birbirimizi tanımamızın dışında. O da şudur ki Amerika'da böyle grup terapilerinde belli bir grup içerisinde konuşmak bile bir rehabilitasyon sağlıyor. Terapik bir etki oluşturuyor. Rahatlama sağlıyor. Hele bunu size vakit ayıran, sizi önemseyen, size gülümseyen, bir de eline çok güzel bir ajandasını almış, sizinle alakalı notlar tutan, aklında kalan bir güzellikle alakalı, diyelim ilkokulda şöyle dedi eşiniz. Bir tanem dedi, ilkokul öğretmenim çok böyle unutamadığım bir insandır. Çünkü bana önem verirdi. Bana değer verirdi, beni dinlerdi, hatalarım olduğunda örterdi. Sınıfta benim kendimi kötü hissettirmezdi. Bir başarım olduğu zaman küçük bir kurdele bile olsa ödüllendirirdi dedi. Peki siz de bunu yazdınız. Çok da güzel hipnotik bir dil kalıbıyla da konuştunuz. Can dostlarım göreviniz bitti mi? Asıl durumdan vazife çıkartarak işte asıl bu tanışmayı yapmamızın nedeni tanıdık. Peki o halde ne yapacağız? Az evvelki anlattığım olayı lütfen düşünün. İlkokul öğretmenini böyle anlatan bir eşiniz aslında size şöyle diyordur. Bir tanem, ilkokul öğretmenini falan bırak. İlkokul da bırak, zaten 20 yıl oldu, 30 yıl oldu, bitireli. Okuyalı. Asıl senden şunu istemek için bu bahaneyi buldum. Bunu aracı kıldım. Lütfen beni önemse, lütfen benimle güzel konuş, lütfen bana iyi davran, lütfen beni başkalarının yanında rezil etme, lütfen bana kendimi kötü hissettirme, lütfen küçük küçük komplimanlarla, küçük küçük böyle sevgi dolu sözcüklerle beni taltif et, beni onore et, beni yücelt, beni ödüllendir, bana hediyeler ver diyordur. İşte tam da bu tanış olmayı, birbirimizi tanımayı bunun için yapıyoruz aziz dostlarım. Çünkü insanlar önemsediği şeyler hakkında konuşurlar. İlkokulda hiç önem vermediği bir şey ondan bahsetmez. İlkokulun diyelim dış duvarı yıkılmıştır. Onun aleminde bir etkisi yoksa ondan bahsetmez. Ama böyle mimari, yapı, deprem, jeoloji, mühendislik bununla alakalı bir kariyer yapacaksa sadece şart değil, psikologlar da bunu önemser. İleride psikolog olacak bir kişi de oradaki travma açısından o olan olayın, vakanın üzerinde durur ama diyelim mühendis olacaksa bu kendi aleminde daha fazla yer eder. Hele orada gidip o duvarın yapılmasına yardımcı olmuşsa, bu ne diyor? Böyle bir eş ne diyor? Bunu anlatıyorsa, ya faaliyetler yapalım diyordur size. Birlikte yapalım bu faaliyetleri diyordur. İmece usulüyle bir şeyler yapalım diyordur. Tek başıma köreldim, yoruldum, yalnızlaştım, garip kaldım diyordur. Bunu anlatıyorsa size. Dolayısıyla hani bizi dinleyen can dostlarımız, değerli profesörlerimiz, psikiyatr ve psikolog dostlarımız, geçen hafta da Profesör Doktor Sefa Saygılı hocam konuğumuzu biliyorsunuz. Hepsine buradan selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. Nevzat Tarhan hocam ondan evvel konuğumuzdu. Safet Tüzgen hocam beyin cerrahı konuğumuzdu profesör olarak. Dolayısıyla onlar da çok iyi bilirler ki bunun gerçekten bir terapi etkisi vardır. İnsanlar kendi hayatlarıyla ilgili önemli hissettikleri şeyleri kendilerine önem verilsin diye konuşurlar. Dolayısıyla hatta şöyle, illa bu konuşma değil, ilkokulda bizim anaokulunda, kreşlerde resim yaptırıp resimden analiz ettiğimiz çalışmalarımız da var. Hani resim terapide kullanılıyor. Sebepsiz bir şey söylemez, yazmaz, çizmez, konuşmaz ve yapmaz insanlar. İşte bu tanış olmayı o sebepler dairesinde sebebi anlamak için yapıyoruz. Aziz dostlarım, eşinizle bu konuşmayı yaparken hobilerini sorabilirsiniz. Bir tanem, en çok ne yapmaktan hoşlanırsın? Ya canımın içi, bugüne kadar çok önem veremedim ama sana bir meşguliyet terapisi, ecdadımızın tavsiyesi olmasına rağmen bu imkanı sağlayamadım ama şu anda yapsan ne yaparsın? Camla mı ilgilenmek istersin? Ebru'yla mı ilgilenmek istersin? Sedefkar olup, kündekari olup, telkari olup, böyle telkari işleriyle, gümüş dokumayla mı ilgilenmek istersin? Neyle ilgilenmek istersin sen? Ne senin ruhuna, biçki, dikiş, nakış mı, ilim mi, kitap mı, ders mi, koçluk mu, yazarlık mı, öğretmenlik mi, eğitmenlik mi, annelik mi, bebek bakıcılığı mı, bebek yıkayıcılığı mı? Hepsi bunların ayrı ayrı profesyonel meslekler. Dolayısıyla insanlar normal vazifelerini, hayatla alakalı vazifelerini yaptıktan sonra artı bir katkı da sağlamak istiyorlar hayata ve kendilerine. Hobiler bunu sağlıyor. Yani bir insan diyelim 17-18 gibi işten çıkıyorsa 1-2 saatini ya da hafta sonunda 1-2 saatini bir hobiye verdiğinde hem oradan bir katma değer oluşturuyor, bir değer oluşturuyor, bir üretim yapıyor, bir faaliyet yapıyor, bir etki bırakıyor, bir iz bırakıyor. Hem de kendi gönlü bundan hoşnut oluyor. Çünkü sürekli koştur koştur koştur değil insan hayatı özünde. Burada bazen hobileri konuştuğumuzda eşimizle diyelim Ebru yapmak istiyor ve Ebru yapmak da bizim için hoş bir davranış değilse, bir faaliyet değilse aman bu yaştan sonra ahir ömrümüzde Ebru yapıp da ne olacağız canım? Otur işte kitabını oku, otur çocuklarına bak falan. Sakın ha böyle bir şey söylemeyin. İnsanların hangi işi yaparlarsa yapsınlar, isterse bir ülkenin cumhurbaşkanı olsunlar, mutlaka Sultan Abdülhamit gibi devlet başkanlığı, halifelik makamında bir sultanın bile ahşap oymacılığıyla alakalı, mobilya yapımıyla alakalı bir meşguliyeti vardı. Bütün büyük insanların, bütün peygamberlerin de böyle bir özel uğraşı vardı. Dolayısıyla bunu hem hobi, bir şeyi yapmaktan hoşlanma, hoşlanarak bir faaliyet yapma gibi düşünebilirsiniz. Hem de asıl profesyonel meslek olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü severek yaptığınız bir şey eninde sonunda sizi kendisine çeker. Kapılar ve o alem açılır. Siz orada bir bakarsınız, Türkiye çapında, dünya çapında bir duayen olmuşsunuz. Bir sonraki aşamada eşinizi tanımayla alakalı, sağlığıyla alakalı konuşabilirsiniz. Ya söyle bakayım neren ağrıyor falan değil de, kendini nasıl hissediyorsun? Ne zamanları kendini daha dinç hissediyorsun? Ne zamanlar kendini daha yorgun hissediyorsun? Ne zamanlar sağlıklı, zinde, enerjik, dinamik, moral, motivasyon yüksek? Ne zamanlar böyle çökük, bitkin, yese düşmüş gibi hissediyorsun? Sağlık, buradan da şunu anlamaya çalışıyoruz. Sağlık durumuna ne etki ediyor? Geçen Gaziantep'te bir arkadaşım, belediye başkanımız, ismini vermeyelim. Gerçi sayılıdır Gaziantep'te belediye başkanlığı. Onlardan bir tanesi. Şeyde yaptığımız bir belediye programında minik kızının şeyini dinletti bize. Antep şivesiyle o kadar güzel konuşuyor ki. Yorum diyor minik kız. Anamı anlamayayım hem diyor. Evde diyor babam geliyor diyor. Elim ağrıyor, kolum ağrıyor. Omzum tutuldu, boynum tutuldu. Ondan sonra ama babam hadi abinlere gidelim deyince dayımlara giderken diyor annem uçuyor diyor. Oraya da gidiyoruz diyor. Kebabı ben yapayım, çiğ köfteyi ben yoğurayım, sofrayı ben kurayım hem diye diyor. Yırtınıyor diyor. Ondan sonra hiçbir şey kalmıyor diyor annemin diyor. Eve geliyoruz diyor. Yine kolum ağrıdı, çok yoruldum bilmem yine başlıyor diyor. Ya bu çok normal bir şeydir. Hakikaten öyle. İnsanlar çünkü yani evde iş rutine binerse eşini sevmiyor anlamı çıkmaz burada. Çocuğunu sevmiyor anlamı çıkmaz. Çok seviyordur ama evde iş rutine binerse tevdili mekanda ferahlık var demiş. Atalarımız bunu boş yere söylememiş. Başka bir mekana geçtiğimizde o evin bizim için sıkıcı hale gelen, geçici anlamda sıkıcı hale gelen atmosferi bir pikniğe gittiğinizde nasıl oluyor? Ya ormana gidiyorsunuz, dağa gidiyorsunuz yani. Akrabaya falan da değil yani. Yani taşlar, uçan kuşlar, oradaki börtü böcek, oradaki çam ağacı mı moralinizi, motivasyonunuzu artıracak? Tabii ki değil. Orada olmak daha ferahlamış hissediyor. Evin o sıkıcı atmosferinden, orada kısıtlı ve mahcur kalmış olmaktan, 8 ay boyunca koronada hiçbir yere gitmemiş olmaktan sıkılan ruhlar böyle bir ormanlık alana gidince hem ferahlıyor hem teneffüs daha fazla nefesleniyor, daha fazla oksijen alıyor. Bu anlamda hani bazı evlerde hanımefendiler bunu çok iyi bilirler. Eşler durağanlığı, statüyü, statükoyu severler. Yani fix olsun, garantide olsun, hep öyle olsun, hep öyle isterler yani. Yani bir yemeği seviyorlarsa hep öyle isterler. Ama eşler de ona şunu bunu onu eklemekten hoşlanırlar. Öyle böyle şöyle farklı şekillerde pişirmekten hoşlanırlar. Bu şekilde, o şekilde, şu şekilde farklı servis yapmaktan hoşlanırlar. Hatta mümkün olsa ev hanımları ayda bir yemek takımını değiştirmek isterler. Farklı tabaklarda servis yapmak isterler. Bunu yapamayınca da hani her ay yemek takımı alacak şey durumumuz yok. Yani durumumuz olsa da israf. O zaman ne yaparlar? Evin eşyalarının yerini değiştirirler. Bu bile bir ferahlık verir. Yani bu anlamda ruhumuzun durağanlıktan sıkılması çok normaldir. İşte hobilerde bu anlamda hobilerle desteklenen sağlık durumumuz, kendimizi nasıl hissettiğimiz, neyin bize enerji verdiği bizim birbirimizi tanımada ve tanıdıktan sonra diyelim Ebru yapmak hoşuna gidiyorsa ona bir Ebru teknesi hediye etmekte vesile olur diye anlatıyorum. Aziz dostlarım özellikle diş durumuna ailede dikkat edin. Birbirinizi tanırken Almanlar 50'li yıllarda 2. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'den milyonlarca göçmen işçiyi alırken anlatır büyüklerimiz Sirkeci tren garında gelip dişlerini kontrol ederek almışlar. Lütfen bunu yanlış anlamayın. Normalde biz kurbanlık koyun ya da büyükbaş bir şey alırken dişlerine bakarız, işte yaşını anlayalım, işte durumunu anlayalım falan. Haşa, bu anlamda bir şey söylemedim. Yani beni yanlış anlamayacağından eminim ama yine haşa diyeyim. Bunu kastetmedim. Ama şöyle bir etkisi var. Çok kurnaz insanlar, Almanlar, çok profesyonel insanlar iş dünyasında asla taviz vermeden belli bir disiplinle çalışmaya çok önem verdikleri için çürük diş olduğunda iki şey gösteriyor bu. Bir, bu insanın kendine olan kişisel saygısı yok, kişisel bakımı yok, kendine olan hürmeti yok. Allah'ın emanet verdiği canı iyi bir şekilde koruma yeteneği olmayan insan bizim fabrikada, bizim ülkemizde, bizim malımızı nasıl korusun? Korumaz. Bir böyle bir şey var. İki, biraz daha opportunist, biraz daha menfaatperver bir bakış açısı ama doğru bir bakış açısı. Çürük olan bir insan aldığında Alman sigortasına yük, şirket sigortasına yük, şirket zamanından bir kayıp, kişinin motivasyonda bir düşüklük, yine dişim ağrıdı, yine işte dişçiye gitmem lazım, yine izin istiyorum falan gibi, hani oradaki profesyonel hayata eksi bir yük getireceği için dişleri sağlam insanları götürmüşler. Bu anlamda özellikle sizden istirhamım, çocuklarınızın 6 ayda bir dişçide ücret almıyorlar aziz dostlarım. Dişçi kardeşlerime buradan en derin hürmetlerimi, selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Hani korona döneminde birazcık böyle temkinli olmanızda fayda var. Ama muayenede ücreti almadıklarını biliyorum. 6 ayda bir kontrol edin. Zaten yapılacak bir şey varsa onlar onu bulup onun ücretini alıyorlar. Hani onlar için de bir kayıp olmuyor. O kontrollerde onlara da iş çıkıyor. İhmal etmeyin ne olursunuz. Bir de şöyle bir Türkiye'de maalesef dişle alakalı sıkıntı var. Sağlıktan ayrı dişinizi sormuş olmanız, dişin farkında olmanız. Mesela nasıl olsa süt dişler dökülecek, gerçek dişler çıkacak diye çocuğunla ilk böyle 2-3-5 yaşında çok dikkat etmeyiz dişleriyle alakalı. Hatta 10 yaşına kadar bazı durumlarda çok yanlış bir stratejidir. Yavrularımızın süt dişleri de korunmalıdır. Onların da bakımları yapılmalıdır. Onlarla ilgili de doktor arkadaşlar ya nasıl olsa bu düşecek falan diye safsaklamazlar ama öyle bir şey hissederseniz internetten epey bilgilendirici dokümanlar var. Diş sağlığının genlerimize bile etkisi var. İleride doğacak çocuklarımızın kalitesine genetik olarak etkisi var. Kalp sağlığımıza, kalp damar hastalıklarına, böbrek sağlığımıza, beyin sağlığımıza, düşünce gücümüze etkisi var. Her şeyi etkileyen önemli unsurlardan bir tanesi sindirim ağızda başlıyor biliyorsunuz. Bir de iletişim etkisi var. Hani kokan bir ağız, çürük görüntülü, ya böyle yanlış bir imaj veren, çirkin bir imaj veren bir diş de çok uygun bir şey değildir. Bu anlamda sağlığına artı dişine çok önem vererek onu anlamaya, çürük varsa niye çürük olduğunu, İlave işte özel elektronik fırça mı gerekiyor, macunu değiştirmek mi gerekiyor, doktoru mu değiştirmek gerekiyor? Yoksa hayatı artık safsaklamış, önemli değil yani bu yaştan sonra ne bakacağız dişimize mi diyor. Bunu anlamış olursunuz ve burada bir disiplin geliştirmiş olursunuz. Allah'tan bir emanet. Ben bunları söylerken sizden çok özür diliyorum. Anlattığım her şeyi %100 yapan bir kul değilim aziz dostlarım. Günahkar bir kulum. Hakkınızın helalini diliyorum. Özellikle diş konusunda buna çok dikkat edememiş bir garip kulum ama bunun önemini anlamış. Hani ateşin tadını yanarak öğrenmiş bir kardeşiniz olarak aman ha diyorum. Çocuklarınız, eşiniz ve torunlarınızla, ısım akrabalarınızla ne zaman bir imkan bulursanız diş sağlığıyla alakalı ekstra bir şey yapınız. Sağlığı, genel sağlığı, biyolojik sağlığı, bedensel, fiziksel sağlığı ve diş sağlığı kadar önemli bir unsur da psikolojik sağlığıdır. Aziz dostlarım, eşinizle bunu konuşurken canımın içi bir tanem psikolojin nasıl seni biraz çökük gördüm falan değil de hatta psikolojiyi kullanmadan o kavramı kullanmadan bile canımın içi seni nasıl sevdiğimi biliyorsun, yanlış bir şey söylemeyeceğimi de biliyorsun, seninle alakalı bir şey yapabilir miyim diye, bir vazife düşer mi diye, benden istediğin bir şey var mı diye soruyorum. Bir tanem, kendini nasıl hissediyorsun şu anda? Duygu durumun nasıl? Mesela ben akşam eve gelene kadar senin yaşadığın şeyler neydi? Mutluluk muydu, şükür müydü, sıkıntı mıydı, üzüntü müydü, depresyon muydu, yalnızlık mıydı? Hangi duygu durumunu yaşıyorsun canımın içi? Lütfen benimle bunu konuşur musun? Ben ne yapabilirim? Senin istediğin gibi gönlünce huzurlu ve mutlu bir hayat sürmen için senin gördüğün bendeki yanlışlar neler ki bu mutluluğu engelliyor? Onları ben bırakayım. neler var yapılabilecek iyilikler, onları modelleyeyim ve bunları yapayım. Dolayısıyla seni en çok sevindiren ve üzen şeyleri bana söylersen, en çok mutlu eden ve en çok huzursuzluk veren şeyleri bana söylersen, ben de senin psikolojine daha fazla destek olmuş olurum, duygu durumunu daha da yüceltmiş olurum, kendini daha iyi hissetmeni sağlayabilirim. Bir tanem, benden ne istiyorsun, dile benden ne dilersen gibi sorabiliriz. Aman hocam der şimdi erkekler, böyle dile benden ne dilersin deyince işte yatak odası, mutfak takımı, işte oturma odası, evin değişmesi, arabanın alınması, bir sürü şey ister. İstesin. İmkan var da vermeyenler zaten cimri olacaklardır. Böyle bir şey asla söz konusu bile olamaz. Müslüman ailelerde imkanlarımız, eşlerimiz ve çocuklarımız, akrabalarımız, komşularımız, yolda kalmışlar, fakirler, yoksullar, yetimler içindir. Dolayısıyla zekat verecek bir duruma gelebilmek için, zekat için çalışmakla emrolunan bir ümmet malını kısıtlayamaz, toprağa gömemez. Eski zamanlarda varmış, küp küp altın haline getirip, bak onlara faydası olmadı işte. Yeni bulundu daha 2 gün evvel İsrail'de genç delikanlılar bir kazı yaparken 600-700 yıllık bir gömü buldular. Küp küp altınlar. İşte faydası yok. Öldü gitti, kemikleri çürüdü. Nasıl yaşadıklarını bilmiyoruz. O altınlara büyük ihtimalle ihtiyaçları vardı ve belki de unuttular. Belki bir savaş oldu. Belki ne bileyim bir göç oldu bilmiyorum. Ama 100 yıllar sonra, 1000 yıllar sonra onların ruhu bile duymadan, onların hiç tanımadıkları insanlara nasip olacaksa bir mal mülk, o mal mülk için çalışmak neye gerek? Size bir faydası olması lazım. Eşinize, çocuklarınıza, konu komşu, akraba, arkadaş, bunlara, bu ülkenin evlatlarına nasip olması lazım. Katkı sağlaması lazım. Onları mutlu etmesi lazım. Bu anlamda onun mutluluğuna katkı sağlayacak, imkanlarınızı onun için kullanacağınızı ona hissettireceğiniz bir duygu durumunda konuşursanız etki çok daha güzel olacaktır. Sivil toplum, vakıflar, dernekler, gönüllü faaliyetlerle ilgili sorabilirsiniz. Ama bununla alakalı öncesinde biraz çalışmanız, hangi faaliyetlerin, hangi vakıfların, derneklerin var olduğunu, Türkiye maalesef büyük bir yıkıma uğradı FETÖ ihanetiyle ve o sivil toplumda bir kırılma noktasıydı. Şimdi hangi derneği tavsiye etsem, hangi vakıfı tavsiye etsem, hangi sivil toplumda bir gönüllü hareketi tavsiye etsem, hangi bir gönüllü kuruluş için insanları hayra davet etsem, yani 53 yaşındayım, bugüne kadar elhamdülillah asla böyle bir para isteyeyim, para alıp ya bunu şuraya yardım ederiz falan gibi böyle bir şeyim olmadı. Bu konuda çok hassasım. Hani konuşulmasından bile haya ederim parasal konuları. Ama ya şurada böyle bir güzel bir faaliyet var, gidin tanışın, onlar güzel işler yapıyorlar, imkanlarınızı kullanabilecek durumdaysanız siz de buna ortak olun gibi yönlendirme yapabilirim. Buradan şunu görüyorum ki son zamanlarda bu FETÖ ihanetinden dolayı insanların hayır hasenat işlerine olan ilgisi, teveccühü çok azaldı. Sivil toplum faaliyetleriyle alakalı vakıf derneklerin sosyal faaliyetlerine katılımla ilgili büyük bir umutsuzluk var. Bayağı bir kendilerini geri plana çektiler. Şimdi biz orada da canhıraş bir şekilde çalışacağız ama sonrasında hain damgası yeme riski var. Kimin ne olacağı belli değil. Sonrasında bu hareket başka bir yere evrilirse biz de bu konuda çok kontrpiyede kalırız. Zarar görürüz, kandırılmış oluruz gibi büyük bir yıkım oldu kesin. Ama buna rağmen yine de gönlü güzel insanlar güzellikler yapmaya devam ediyorlar. Onlardan biri siz de olabilirsiniz. Lütfen ışığınızı mahrum bırakmayın dünyadan. Aziz dostlarım, eşinizle konuşmanız gereken, onu tanımaya çalışırken ona sormanız gereken güzelliklerden bir tanesi ya da unsurlardan bir tanesi yabancı dille ilgilidir. Ama bu yabancı dilin var mı? Yok. İyi, zaten senden de hiçbir halt olmaz. Haşa, böyle bir konuşma asla ve asla ailede olamaz. Şöyle konuşabilirsiniz bir tanem. Bende az çok var, sende de çat pat var. Gel bu iki yarımı tümleyelim. İngilizce öğrenmeye başlayalım, Arapça öğrenmeye başlayalım, Rusça, artık ne öğrenecekseniz. Hadi gel ailece, hem çocuklarımıza örnek olur bizim bir dili çok güzel konuşmamız. Onlar da zaten, gerçi okullar online oluyor şu anda. Ama online olmadığı dönemde onları zaten okula gönderiyorsunuz. Onların görmediği bir anda çalışıp sürpriz olarak ya onların karşısına o dili çatır çatır konuşan birisi olarak çıkmanız büyük bir aile saadetidir. Ama öyle olmasa bile onların da huzurunda olsa akşamleyin böyle bir yabancı dil saati yapsanız, o yabancı dil saatinde ailece birlikte çalışsanız çocukların yabancı dile olan teveccühü artacaktır diye düşünüyorum. Aziz dostlarım, can dostlarım, Gelecek hafta inşallah devam edeceğim yine kaldığım yerden. İki hafta süren aile bilançomuzu hazırlama, ailede kendimizi bir muhasebeye çekme, seni sığgaya çeken bir Molla Kasım gelir dedi Yunus'un, ölmeden ölebilme, ölmeden ölmüş ve daha sonrasında mahşere gitmişçesine hesabı verebilmeye vesile olması açısından ve özellikle kişisel ve ailevi bir farkındalığa vesile olması açısından size iki hafta aile bilançolarını açıkladım. Aile bilançosunu yaptık. Oradaki kazancı ve kaybı biliyoruz. Şimdi bunu toparlamanın vakti olarak birbirimizi daha fazla tanımaya, ailece tanımaya eşlerimizden başladık. Daha başındayız. Epey bir devam eder diye düşünüyorum programın bu konu başlığı. Ama gelecek hafta eşimizle olan bu tanışma seremonisinde, töreninde, koçluğunda, hasbi halinde, sohbetinde inşallah neler daha farklı sorabiliriz, neler konuşabiliriz anlatmaya gayret edeceğim. Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la ailede huzur arayışlarında birlikte huzur aradık. İnşallah Rabbim bulanlardan, bulduğunun önemini idrak edenlerden, onun şükrünün kıymetini bilenlerden eylesin. Daha sağlıklı, daha huzurlu, daha mutlu, ailece daha fazla birbirimizi tanıyıp ona göre işleri kolay kıldığımız bir gelecek diliyorum hepinize. Cumanız mübarek olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.